Ayrım 42, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 364. Procter & Gamble şirketine ne oldu? AstraZeneca ilaç şirketi Prilosec, yani Omeprazol adlı mide reflü ülser ilacını 1988 yılında çıkardı. 2001 yılında patent koruma hakkını yitiren Prilosec, o yıl 3.6 milyar dolarlık satışla dünyanın dördüncü en çok satan ilacıydı. Bu sebeple ilacın patent süresi bitince kimi şirketler hemen jenerik ilacını çıkardı. Procter & Gamble, Prilosec OTC adlı jenerik ilacı çıkardı ama hemen hakkında dava açıldı. Reklamlarında Prilosec OTC ilacın bir gün içinde mide ekşimesini tedavi edeceğini söyleyerek halkı kandırmıştı. Bu konular üzerine ayrı kitap yazılır. Mide rahatsızlıklarında kullanılan domperidon etkin maddeli 15 ilaç, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda kalp rahatsızlıklarına yol açtığı öğrenilince Avrupa İlaç Ajansı tarafından yasaklandı. Mide asidi ile ilgili kullanılan ilaç grubu proton pompa inhibitörleri, yani PPI meselesine girmek istemiyorum. FDA yayımlanmış 7 çalışmayı gözden geçirdi. Bunlardan 6'sı PPI kullanımıyla demans ve kalça, el bileği, omurganın kırılma riski olduğunu bildirdi. Sonuçta küresel ilaç devleri ne olursa olsun yüzleri kızarmadan karlarına devam ediyorlar. Dipnot, İngiliz şirketi Boots, hipotiroidizm, tiroid bezi tedavisinde de çok kullanılan Synthroid isimli ilacının piyasada jenerik ilaçlara karşı önemli pazar kaybına uğraması üzerine bir çalışma yaptırmaya karar verdi. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Betty J. Dong ile 256 bin dolarlık kontrat imzaladı. Yapılacak çalışma Synthroid ile piyasada yarışan diğer ilaçların bioeşdeğer olup olmadığını araştırmaktı. Çalışma 6 ayda tamamlandı. Synthroid piyasadaki diğer jenerik ilaçlarla biyolojik olarak eşdeğer bulundu. Yani Boots şirketinin öne sürdüğü Synthroid ilacın diğer jenerik ilaçlardan daha etkin olduğu iddiası geçersiz çıkmıştı. Boots ne yaptı dersiniz? Çalışma sonuçlarını reddederek ve sonuçların güvenilir olmadığını öne sürerek Dr. Dong'u üniversite yönetimine şikayet etti. Sonuçta Dr. Dong'un çalışması 1997'de JAMA Tıp Dergisi'nde yayımlandı. Boots ise daha büyük kar yerine yılda 330-350 milyon kazanabildi. Bugün tıbba olan inancımızı Dr. Dong gibi hekimlere borçluyuz. Çoğu şirket gibi Procter & Gamble da hayalet yazar kullandı ama Johnson & Johnson adlı dünya devinin Tapendator isimli ağrı kesici ilacın klinik araştırmasını sahte doktorla yaptığı ortaya çıktı. Bitmedi. Bu Dr. Vladimir Martin adlı hayalet araştırmacı Pfizer'ın klinik araştırmalarında da bulunduğunu açıkladı. Yine Pfizer, yine osteoporoz. Şirket menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz hastalığının önlenmesi için Eylül 2005 tarihinde ticari marka Oporia, yani Lasofoxifen adıyla FDA'ye başvurdu, red yanıtını aldı. Küresel dev Pfizer işin ucunu bırakır mı? Ligand Pharmaceuticals, San Diego, Kaliforniya'da 1987'de kurulan bir ilaç şirketi. Şirket menkul kıymetler ve borsa komisyonu tarafından 2002 ve 2004 yılları arasındaki mali raporlaması nedeniyle iki kez soruşturma geçirdi. Eylül 2005'te nedense Nasdaq'tan ayrıldı. Aynı dönem bu ilaç şirketinin kapısını Pfizer çaldı ve Ligand Pharmaceuticals pazarlama ortağı Pfizer aracılığıyla osteoporoz hastalığının önlenmesi için Fablin ticari ilacı çıkardı. Onayı FDA değil, Mart 2009'da Avrupa İlaç Ajansı EMA verdi. İlaç önce Litvanya ve Portekiz'de Pfizer tarafından pazarlandı. Bir yıl sonra FDA de onay verdi. İlaç o kadar başarılı oldu ki Fortune dergisi Ligand şirketini 2014-2016 yıllarında en hızlı büyüyen ilk 100 şirket sıralamasında 6. sıraya koydu. Market Watch 2018'de sağlık sektöründe en hızlı büyüyen şirketler listesinde ikinci sırada Ligand'ı gösterdi. Ligand hisseleri 2019 itibariyle 5 yılda %99 arttı. Daha 10 yıl önce hesapları soruşturulan Ligand Pharmaceuticals nereden nereye geldi? ABD'de 28 milyondan fazla insan osteoporoz sebebiyle ilaçlara yılda 14 milyar dolar para harcıyor. Konu kapanmadı. Bu osteoporoz ilacının düşük dozlarda dahi kanser, damar tıkanması ve felç dolayısıyla ölümlere sebep olduğu yoğun olarak tartışılıyor. FDA hangi baskılar sonucu ilaca onay verdiğini açıklayamıyor. Esrarengiz Tylenol. Lütfen sıkılmayınız. Bu ilaçları kullandırıyorlar size. Bilmek zorundasınız. İşte bir başkası. Parasetamol. Yani asetaminofen. Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, siyatik kas eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar sebebiyle reçete ediliyor. Dünyada en çok kullanılan asetaminofen, yani N-asetilpaminofenol, parasetamol, APAP, Türkiye'de 300'den fazla ilaç preparatının içinde mevcut. 1983'te keşfedildi, 1950'de pazara sunuldu. Andrew McLellan, Mark Hancock ve Rick Day gibi araştırmacılar parasetamol, yani asetaminofen etkinliği ve güvenliği üzerine Avustralya'da klinik deney yaptılar. 11 Kasım 2009 tarihinde başlayan çalışmaya The Paracetamol for Low Back Pain Study, ya PACE adını verdiler. Projenin 3 amacı vardı. Birincisi, parasetamolün akut bel ağrısının iyileşme üzerindeki etkisini. İkincisi, parasetamolün düzenli doz almanın iyileşme günlerini azaltmadaki etkisini. Üçüncüsü, gerektiği gibi parasetamol doz almanın etkisini test etmekti. Bel ağrısı çeken 1652 hasta 3 eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba günde 3 kere toplam 4 gram, ikinci gruba ihtiyaç duyduğunda kullanmak üzere günde maksimum 4 gram, üçüncü gruba ise placebo, yalancı ilaç verdiler. Tarih 23 Temmuz 2014, çalışma sonucu açıklandı. Parasetamol grupları ile yalancı ilaç placebo grubu arasında ağrı, sakatlık, uyku ve yaşam kalitesi yönünden herhangi bir fark yoktu. İhtiyaç duyulduğunda parasetamol kullanan hastalar 17, placebo olan hastalar 16 günde iyileşmişti. Evet, bel ağrılarında ilk tercih olarak tavsiye edilen parasetamol hiçbir ciddi klinik araştırmaya dayanmıyordu. Peki, bu araştırmadan sonra 100 yılı aşkındır kullanan parasetamol hakkında ne işlem yapıldı? Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, parasetamol içeren ürünler hakkında 28 Ocak 2019 tarihinde duyuru yaptı. 500 mg üzerinde, 500 mg hariç, parasetamol içeren preparatların reçeteli olarak satılması uygundur. Demek bakanlığa göre hala etkiliydi ilaç. Biz yine iyiyiz. Arap ülkelerinde marketlerde satılıyor. Bitmedi. Parasetamol, asetaminofen, amiral gemisi, Tylenol markasını bilmeyen yoktur. Yıl 1982. ABD'nin gündeminde esrarengiz ölümler vardı. Önce top oynarken üşütmüş olabilir diye annesi tarafından verilen Tylenol, 12 yaşındaki Mary Kellerman'ın ölümüne sebep oldu. Otopsi bulguları siyanür zehirlenmesi dedi. Yine Chicago'da aynı gün Janus ailesinden 3 kişi Tylenol almaları sonucu hayatlarını kaybetti. Üçünün de kanında siyanür bulunduğu açıklandı. Yine Tylenol ve siyanürden ölüm 7'ye çıkınca alarm verildi. İlaç şişesinde siyanür vardı. Neler oluyordu? O dönemde Tylenol, ABD'de %37 pazar payıyla en çok kullanılan soğuk algınlığı, öksürük, ağrı kesiciydi. Johnson & Johnson ürünüydü. Reçetesiz satılıyordu. Ölümler ABD'de panik yarattı. Kimse ilaç yan etkisi ya da yanlış üretimden bahsetmedi. Katiller aranmaya başlandı. Dendi ki, katil birkaç aylık bir süre içinde Chicago'nun 5 ayrı yerinden satın aldığı Tylenol'lerin içindeki bazı kapsülleri açtı, içlerine siyanür doldurdu ve kutuları yeniden raflara yerleştirdi. Siyanürlü ilaçların seri numaralarından Johnson & Johnson ilaç şirketinin her iki fabrikasında 4 ayrı partide imal edildikleri ve zehrin fabrika içerisinde konmadığı saptandı. Bu arada ölenlerden birinin ilacı süpermarketten değil de hastaneden aldığı ortaya çıktı ama bu kamuoyundan saklandı. FBI kriminal profilleme uzmanları Tylenol teröristinin kişiliği, davranış ve yaşam biçimine ilişkin bir rapor hazırladı. Faili 20-30 yaş arasında beyaz erkek, kurbanları tanımadığından aşk, kıskançlık, nefret motifli olmayan, muhtemelen toplumun geneline kin duyan, düzenden şikayetçi, bu nedenle tehdit mektupları yazmış ya da yazacak, okulda işinde başarısız ve siyanüre ulaşabilecek mesleğe sahip bir kişi olarak tanımladı. Çok kişi katil diye sorgulandı, hapse atılan bile oldu, suçlu bulunamadı. Bu arada ilaç şirketi piyasadan 31 milyon kutu ilaç topladığını açıkladı. Bunların kapaklarının değiştirilip tekrar piyasaya sunulduğu iddia edildi. Neyse. Aradan 4 yıl geçti. 1986'da kabus geri döndü. New York'ta Tylenol kapsülü alan Diane Ellsworth siyanürden zehirlenip öldü. Herkesin aklına iki olasılık geldi. Ya bir türlü yakalanamamış Chicago katili tekrar harekete geçmişti, ya da onun kopyası ortaya çıkmıştı. Oysa ABD'nin dört yanında 270 vaka tespit edildi. Hala kimsenin aklına hatalı üretim gelmedi. Tylenol katili ya da katilleri ABD'de hala aranıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre halkın %87'si meydana gelen ölümlerden Tylenol üreten şirketin sorumlu olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Ronald Reagan, Beyaz Saray'daki bir toplantıda Johnson & Johnson'dan övgüyle söz ederek kurumsal sorumluluklarını yerine getirdiği için teşekkür etti. Çünkü şirket katili bulana 100 bin dolar ödül vaat etmişti. 1983 yılından itibaren Tylenol eski pazar payının %95'ini tekrar kazandı. Tylenol olayından sonra şöyle bir gelişme oldu. Reçete, ambalaj ve benzeri konularda ABD'de köklü değişiklikler oldu. Küçük üreticilere yaşam hakkı tanınmadı. Aradan yıllar geçti. FDA 30 Nisan 2010'da sıvı bebek ve çocuk ağrı kesicileri, Tylenol ve Motrin, alerji ilaçları Zyrtec ile Benadryl, hatalı kusurlu üretim yaptıkları için geri çağırdı. Yeni teste soktu. FDA 5 Mayıs 2010'da geri çağrılan Tylenol üreticisi Johnson & Johnson tesisinde bulunan bakterinin antibiyotiklere genellikle dirençli bir bakteri olan Burkholderia sepacia olduğunu doğruladı. 1982'de neden hiç şüphelenmediler acaba? Tylenol markası 2017 itibariyle Brezilya, Mısır, Lübnan, Myanmar, Umman, Filipinler, Portekiz, Güney Kore, Tayland, Vietnam, Türkiye ve ABD'de hala satılıyor. Hangisini yazayım? İspanyol Ay Corona Üniversitesi 20.743 çocuk üzerinde yaptığı araştırma sonucunu Avrupa Halk Sağlığı Birliği, European Public Health Association tarafından 2013 yılında yayımladı. Sonuç yürek yakıcı çıktı. Ağrı kesici parasetamol verilen çocuklarda astım gelişme riski çok yüksekti. 6-7 yaşlarda en az ayda bir kere parasetamol kullanan çocuklarda kullanmayanlara nazaran astım riski 5 misli, yılda bir kez kullananlarda bile %70 daha fazla astım riski tespit edildi. Araştırmacılar parasetamolün kan ve akciğerlerde antioksidan glutatyonu azaltarak akciğer dokusunda hasar oluşturduğunu ileri sürdü. Parasetamol ihtiva eden Calpol üreticisi ilaç şirketi Johnson & Johnson yetkilileri ise astımlı çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları daha fazla olduğu için daha çok parasetamol kullandıklarını ileri sürdü. Diyebilirsiniz ki ilaç şirketlerine soruşturma yapılmıyor, dava açılmıyor değil. Evet, bunlar oluyor ama yine insan şundan bundan kuşku duyuyor. Insys Therapeutics, Hindistan doğumlu John Nath Kapoor tarafından 1990'da Arizona'da kurulan ilaç şirketi. Boston'daki federal mahkemede görülen dava 2 Mayıs 2019'da sonuçlandı. Suçu kanser ağrılarında kullanılan, bağımlılık yaratan narkotik spreyi doktorların hastalarına yazmaları için rüşvet vermekti. Şirket bu sayede 3,5 milyon dolar kazanarak Sapsis spreyi ABD'de kendi türünde en çok reçetelendirilen ilaç haline getirdi. Mütevazı bir ailenin çocuğu olarak Hindistan Amritsar'da doğan, öğrenimini Hindistan Mumbai'de yapan, ABD'ye burslu master için gelip ilaç sektöründe çalışıp şirketler kuran Kapoor, Hintli değil Amerikalı olsaydı yine de tutuklanıp cezaevine konur muydu? Bu soruyu sormamın sebebi var. Amerikan FDA bazı ilaçlar hakkında toplatma kararı aldığında ilaç şirketi hangi ülkeye ait diye bakıyorum. ABD ilaç şirketleriyle diğer benzer küresel şirketler arasında kıyasıya yarışma var. FDA ABD'li ilaç şirketlerine, Avrupa Birliği ise kendi ilaç firmalarına daha toleranslı davranıyor. Örneğin, İsviçre'nin dünya devi Novartis ilaç şirketi Avrupa'dan ziyade ABD'de zorlanıyor. Kronik kabızlık tedavisinde kullanılan Novartis'in Zelmark, yani Zelnorm, Tegarserot Maleat adlı ürününe toplatma kararı verdi. Amerika'nın ilaç pazarında haydutluk yapmak için elinden geleni yaptığı bir gerçek, en komik şu oldu. Novartis ABD'de kadınlara karşı ayrımcılıktan 250 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. New York'ta Manhattan'daki bölge mahkemesinde görülen davada jüri, Novartis'i erkeklere göre daha az maaş ve promosyon vererek kadınlara karşı ayrımcılık yapmaktan suçlu buldu ve şirketi 5600 kadına 250 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Sanki ABD ilaç şirketlerinde durum farklıydı. ABD yargısı demokrasi peşi İsviçre'nin küresel ilaç şirketine sözüm ona insan hakları dersi veriyordu. Amaç tabii ki Novartis gibi rakipleri bezdirmekti. Benzer örnekler çok. Peki Novartis şirketi ne yaptı? ABD Başkanı Donald Trump'ın özel avukatı Michael Cohen'e yıllık 1,2 milyon dolar yani ayda 100 bin dolar danışmanlık ücreti olarak ödeme yaptığını açıkladı. Lobi olmadan ABD'de işler zordu. Sonuçta mesele gelip dolaşıp modern tıp anlayışına dayanıyor. Çünkü ağrı tıbbi teknik terim haline dönüştürüldü. Çaresi ilaçtı. İnsanın kendisinin ağrıya karşı mücadele etme direnci unutturuldu. Görmezden gelindi. İlaç ya da cerrahi girişimlerle ağrıya müdahale şarttı. Oysa fantom ağrısı denen hayalet ağrı var. Tamamen beyinde oluşan bir ağrı. Başıma geldi. İnanılmaz bir boyun ağrısıyla hekime gittim. Bu teşhis sonucu ilaç kullanmadan ağrıdan kurtuldum. En garip olanı ağrı ilaçlarının keşfiydi. Modern tıbbın tüm bedenleri aynılaştırması yetmiyormuş gibi ağrıya müdahale teknikleri ve hangi maddelerin ağrıya iyi geldiği konusundaki verilerin kaynağı da genellikle hayvan deneyleri oldu. Hayvan deneyleri sonucunda elde edilen veriler kobay insanlar üzerinde doğrulatılmaya çalışıldı. Ağrı dindiriciler kobaylarda ve insanlarda aşağı yukarı benzer sonuçlar verdi. Fakat bunun için insanların deney öznesi olarak hayvanlarla hemen hemen benzer koşullarda deneye tabi tutulmaları gerekmez mi? Aynı girişim gerçekten hasta ya da yaralı kişilere uygulandığı anda ilacın etkisi deneysel koşullardan bağımsız hale gelmez mi? Tartışalım. İnsanın acıyla ilgili bilgisinin Salt Endüstriyel Tıbbi Otorite ve ilaç tekerlerinin himayesinde olması sayısız tehlikeli sonuçlara sebep oluyor. Bağımlılık bunlardan biri, uyuşturucu gibi. 1500'lerin başında Portekiz tüccarları gelmeden önce Çinliler kuşkusuz afyonu biliyor ve ağrı kesici olarak kullanıyordu. Uyuşturucu olarak kullanımına uygar insan İngilizlerin milli şirketi The British East India Company'nin tütünle afyonu karıştırmasıyla başlayıp bağımlı oldular. Bunun bugünün ilaçlarından farkı var mı? Ve daha bitmedi. Bebeklere bile neler yapıyorlar. 42. ayrımın sonu. Sayfa 372.